Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soracağım. Nasıl olunur? Programın bu bölümünün konuğu Nuri Bilge Ceylan filmlerinin unutulmaz yapımcısı Zeynep Atakan. Ve şimdi ona soracağım, nasıl iyi bir yapımcı olunur? Ama sorular bitmeyecek. Nasıl film yapılır, nasıl para bulunur? Kan ödüllü bir filmin yapımcısı kendisi, yarışmalara nasıl katılınır, nasıl ödül alınır? Soru çok, Zeynep de enerji de çok. Hoş geldin Zeynep.
Hoş bulduk.
Ya şimdi nerelerden başlayalım diye aslında çok düşündüm ama senin sonuçta Yapım Lab adında zaten hala hazırda bu dersleri veren, insanlara fikir aşılayan, ne olur ne olmaz anlatan bir oluşumun var. İnsanları bir yıl içinde iki ayrı kurs değil mi? 6 aylık seanslarla bunları anlatıyorsun. Ama istiyorum ki bize bu 40 dakika mıdır? Daha kısa süre midir? Biraz daha uzatabiliriz belki. Bunu anlat ki biz buradan çıktığımız dediğim bu kulaklığı bıraktığımızda ya da dinlemeyi bıraktığımızda bir fikir edinelim. Ben film yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Yapımcı olabilir miyim? Olamaz mıyım? Fikir sahibi olayım dinleyici olarak. Şimdi ilk sorumu sorayım. Bir film yapmayı düşündüm. Yapımcı olarak, senarist olarak ya da yönetmen olarak. İlk yapmam gereken nedir? Sen mesela senaryo okumaktan hoşlanıyorsun ama senaryonun seni motive etmediğini, bir projenin daha çok motive ettiğini söylüyorsun değil mi?
Çok teşekkür ederim. Aslında sen cevabın önemli bir kısmını başlattın. Çünkü bir film yapmak istiyorum dediğin zaman birçok başlık var. Aslında ben şunu söylüyorum. Film yapmak istiyorsan yaparsın ama ne olarak, hangi pozisyonda ve hangi meslek dalının içinde yapacaksın buna karar vermek gerekiyor. Buna karar verebilmek için de kendi yeteneklerinin, iyi yapabildiklerinin ya da yapamadıklarını farkında olmak gerekiyor. Belki çok iyi bir yazarsın. Belki çok iyi yönetebilecek bir görsel dünyan var. Belki çok iyi bir teknik insansın. Ya da belki çok iyi organizasyon ve para bulma kabiliyetin var. Bunu yapabilirsin. Önce kişinin sinemayı neden yapmak istediğini ve kendi yeteneğiyle nerede buluşturacağını biliyor olması gerekiyor. İlk yapılması gereken bu.
Peki avantajlı meslekler var mı? Yani mesela fotoğrafçı olmak ya da kameraman olmak ya da yazar olmak gibi.
Elbette. Sinema 7. sanat ve en yeni sanat. Aslında sinemanın doğuşu 1895. Şurada diğer sanatları düşündüğümüzde yüzyıllar geçmiş, neler yapmışlar. Sinema aslında yeni ve en güzel yanı da belki benim sinemacı olma nedenimdi. Bütün her şeyi, sanatları bir araya getirmesi, sadece sanatları değil sosyal bilimleri de bir araya getirmesi. Çünkü sinema sanatın, yani aslında her türlü deneyim sinemacı olmak için önemli bir nokta. Ama avantajlı meslekler diyorsanız tabii ki bu alanda eğitim alıyor olmak bir avantaj. Sanat eğitimi almış olmak büyük bir avantaj. İnsana dair bir takım konularda bilgi sahibi olmak yine avantaj.
Gözlem diyordun sen.
Gözlem
mesela.
Yani psikoloji, sosyoloji, felsefeyle ilgilenen insanların da kişilerin de sinemacı olma noktasında önemli avantajları olduğunu düşünüyorum. Özellikle senaryo aşamasında.
Peki arada şunu anlatalım. Sen reklam sektöründe de çalıştın. Zaten Güzel Sanatlar sinema bölümü mezunusun. Ondan sonra İki filmin yapımcılığını zaten yapmıştın, üstlenmiştin hiçbir yerde. Mesela benim çok sevdiğim filmlerden biri. Çünkü duygusunu bana güzel vermişti, öyle düşünüyorum. Yani onun dışında sonra da Nuri Bilge Ceylan için de farklı bir yere gelindi. Senin için de farklı bir yere gelindi, doğru mu söylüyorum?
Kesinlikle doğru.
Benim çok ilgimi çeken taraflardan biri, Nuri Bilge Ceylan'la zaten daha önceden tanışıyorsunuz. Evet. Bir arkadaşınız var. O bir fotoğrafçı, zaten senin de beğendiğin biri. Sonra filmlerini yapıyor. Ödül de almış birisi. Ve sonra bir araya geliyorsunuz ve bambaşka bir yere taşınıyor o filmler. Tanışmanızdan sonra benim ilgimi çeken tarafı sizin evlilik sözleşmesi gibi neredeyse. böyle kesin şartlarda bir sözleşme yapmış olmanız. Ve her şeyi belirlemeniz. Kim, nerede, ne gibi bir harekete geçecek. Kim nerede kendini ortaya koyacak, kimlerde geri çekilecek, hatta ödülleri kim alacak, hangi ödülü nerede alacak, çok enteresan geldi. Bu yapılan bir şey midir?
Yapılması gereken bir şeydir. Şimdi bu sorunun cevabını biraz uzun verebilir miyim?
Tabii ki ver.
Evet, sinema okudum. Okulun birinci sınıfından itibaren TRT'deki 30 günlük stajımdan sonra reklam sektöründe film işinde çalıştım. Yani çünkü o zamanlar 35 milimetre kameralar vardı. Ve iş akışı konusunda başka öğrenebileceğimiz bir şey yoktu. Yani 80'lerin sonu, 90'lar diyebilirim. Ama 90'ların sonunda mesleğime yeniden, yani esas okumuş olduğum mesleğimi ya da işte sinemayı lise yıllarından, çocukluğumdan beri tutkum olan işi içinde ne yapabilirim diye baktım. Ve dediğin gibi iki film yaptım. Orada önce şunu söyleyeyim, yapımcılık kavramım, bir film yapımcısı nasıl olmalıdır kavramım değişti. Çünkü biz bunu okulda görmedik. Çünkü biz yapımcıyı her zaman bir yatırımcı olarak gördük.
Evet, evet. Şimdi onu da konuşalım zaten, evet. Lütfen.
Halbuki yapımcı özellikle bağımsız sinemada, bunu da konuşacağız, oyunun bir şekilde yaratıcının projesini gerçekleştirebilmek için o oyunun bütün yönetimini üstlenen, yani o süreci bütün yöneten insan ve tabii ki finansal destek bulan, arayan, yatırımcıyı ikna eden insan. Nuri Bilge Ceylan da, evet, eski yıllardan tanışıyoruz, tanıyorduk birbirimizi. İki meslektaş olarak, çünkü onun filmografisi benden daha fazlaydı. Yani ben onunla çalışmaya başladığımda iki film bitirmiştim. O bir kısa, üç tane de uzun metraj film bitirmiş ve Cannes'dan ödül almış bir yönetmendi. Bu güçlerimizi birleştirelim. Yani o para bulma kabiliyeti, organizasyon kabiliyeti, birbirimizi anlamak ve temel bağımsız sinemadaki yapımcının işi yaratıcının üzerinden düşünmesi gereken bir takım detayları almak. Ancak bir film hiçbir zaman bu senin görevin, bu benim görevin diye giren bir şey değil. Bir filmde takım olmak, bir arada olmaktır. Dolayısıyla ben Nuri Bilge Ceylan'ın daha önce üç filmi kendi yapmış olmasının avantajını yaşadım. Çünkü bir kere terminoloji tuttu. Sonra sınırlarımızı belirledik.
Burada ama şöyle bir şey olmuş galiba, değil mi? Ben öyle hissettim. Şimdi daha önce yapımcılık yapmış bir insan tam tersine çok baskın da olabilirdi. Senin hatalarını çok gözleyen biri de olabilirdi. Evet. Ama o tam tersine belki de ondan sıkıldığı ve bıktığı için de olabilir. Zorluklarını gördüğü için de olabilir.
Bir şekilde alanlarda herkes elindeki malzemeyle en iyisini yapmaya çalışacaktı. Dolayısıyla o dengeyi kurmaya çalıştık. Ama meselenin nasıl ilerlediğini çok iyi bilen birisi olduğu için ben de biliyordum ne istemediğimizi ve ne istediğimizi konuşarak başladık.
Evet.
Ondan sonra da o meşhur sözleşme hayata geldi. Orada netleştirdik ve bu netlik bütün hayatımıza çok açık bir şekilde sirayet etti. Biz birbirimize kendi aramızda ortak diye sesleniriz. Ne yapalım ortak, bunu böyle mi yapalım? Çünkü bazen benim ondan çok fazla fikir aldım, danıştım ya da onun bana danıştığı şeyler olabilir ama o yol haritası, çünkü film yapmak biraz da strateji belirlemektir. Bunu yaparken birlikte yine birbirimize danışarak ama birbirimizin alanlarına değmeden ilerliyoruz.
Evet, ben sizin evlilik sözleşmesine benzettim ya sözleşmenizi. Biraz birlikte çalışmanızı da iki olgun insanın, artık pek çok şeyi kendi içerisinde oturtmuş insanın birlikteliğine benzetiyorum.
Evet.
Birbirinizi tanıyorsunuz, sınırlarınıza girmiyorsunuz. Gibi
bunun adına aslında Nilay'cığım profesyonellik deniyor. <diyor. gülüyor> Türkiye'de maalesef Türkiye'de biz duygusal alanlarımızla profesyonel alanlarımızı hep birbirine karıştırma noktasında ve ben öğrencilerime söylüyorum, internete Google'a girip baktıklarında yapımcı yönetmen tartışması dediklerinde öne çıkan her şey hiçbir beklentinin önden konuşulmaması ve o sözleşmelerin yapılmamasından kaynaklanıyor. Yani yapımcı başka bir beklentiye giriyor, yönetmen başka bir beklentiye giriyor ve ikisi birden. Halbuki bir ahenk oluşturmak gerekiyor. Nuri Bilge Ceylan da bu anlamda çok profesyonel birisi. Ben de yani hayatlarımızda, onun hayatında da, benim hayatımda da, işte onun ailesiyle, benim ailemle bir sürü, yani özellikle çok hani bir 15 yıl geçirince pek çok şey var yani. Mesela ben 15 yıl içinde 7 kere ev taşımışım. Düşünebiliyor musun? 3 kere ofis taşımışım. Çünkü full değişmiş. Hani bir sürü şeyler olmuş. Bunlar olurken bunları yansıtmamak ya da ekonomik bir krize girmiş. Bazen bir şey olmuş. Bunları yansıtmadan yürüyebilmenin adına profesyonellik diyoruz. O yüzden biz olabildiğince profesyonel yürümeye çalıştık.
Ben senin kursunla ilgili bilgilere bakarken de çok hoşuma gitti. Sözleşmelere dair mesela bir film yapılmadan önce o kadar ayrıntılı bilgi veriyorsun ki ve çok önemli, bana biraz böyle fazla hukuk geldi. Biz belki de şunu atlıyoruz. Türkiye'de kitap yazımında da öyle. Duygusal olarak baktığımız, romantik gördüğümüz bazı iş kolları var. İşte film de öyle. Yani bir sanatsal bir yapımda bu kadar hukuksal şeyi beklemiyoruz ama bir taraftan da son 2-3 yıl içinde de buradaki oyunlar da değişti. Büyük oyunlar da var. Çok büyük kavgalar ve tartışmalar gördük. Yani çok büyük bir filmde, işte Oscar adayı olacak olmayacak denilen bir filmde mesela senaristin çıkartıldığını gördük değil mi? Hı hı. Neden? İyi bir sözleşme ve anlaşma baştan konulmadığı için. Belki de duygusal, işte hani biraz Türklük'te de o var ya, ya yaparız biz, şimdi, gideriz gibi,
evet,
bir durum
bu,
da var sanki.
Aslında netlik önemli bir kavram. Hı hı. Ve Türkiye'de ben öğrencilerime de söylüyorum, netlik konusunda cümlelerin, mesela birisine saat kaçta gelirsin diyorsun, 6 gibi diyor. Yani 5 kala mı, 5 geçe mi, 6 mı? Bu özellikle biraz eskiden bir güven ilişkisi içinde hallederiz vesaire gibi şeyler varmış. Halledilen veya halledilemeyen, ama bugünün teknolojisinde şöyle bir şey var. Yani bir insan size gelmeden 5 dakika önce randevusunu iptal edebiliyor. Ya da siz farkında olmadan ona kızabiliyorsunuz. Ya da ekstra bir sürü şey olabiliyor. Dolayısıyla hani o profesyonel yapıyı koyabilmek oldukça zor. İşte tam da söylediğin gibi, bence daha işin ilk başında, ille filmin başından sonuna kadar gideceğiz değil, ama bir film yapacaksanız sen demine nişanlılık gibi bir opsiyon sözleşmesi yapmak, aslında bir filmin geliştirme sürecinde yapımcıyla yönetmenin de birbirini tanıması açısından önemli. Belki de hiç birbirinize çalışma metodundan hoşlanmayacaksınız. Yani uymayabilir. Yani mesela ben sabahları çok erken uyanan biriyim. Saat 6'dan sonra da çok biyoritmim o kadar kuvvetli ilerlemeyen biriyim. Mesela tam tersi olan biriyle çalışabilmem çok zor olabilir. Yani bu kadar basit bir neden bile çıkabilir. Çünkü ama bunu görmeden bir an önce bu filmi yapalım heyecanıyla harekete geçiliyor. Mesela geçenlerde beni çok yakın bir tanıdığım aradı. Tamam, senaryoyu yolluyorum, yaza çekimdeyiz dedi. Ben de çok güldüm. Çünkü zaten ben bu noktada öyle bir evet diyen, çok ilginçtir ki ben ilk yaptığım iki filmde de, yani Nuri Bilge Ceylan'la önce yaptığım iki filmde de yine sözleşmeyi öncelikli kullandım. O da sanıyorum çok uzun yıllar reklam sektöründe çalışmanın getirdiği o disiplin ve profesyonellikten kaynaklandı diye düşünüyorum. Ama bence geleceğin sinemacısı hangi alanda İlerlerse ilersin her bölümden anlamalı ve sözleşme yapabilmeyi, profesyonel olabilmeyi becermesi gerekiyor. Taviz vermemesi gerekiyor burada.
Ve bunun için belki de ilişkilerin uzun sürüyor olabilir. Mesela hani Kutlu Ataman ilk, evet, filminizde birlikte çalıştınız, evet, işte. Değil mi? Şu anda da yakın arkadaşsınız gibi.
Tabii,
gibi.
Yani tabii. Yani mesela Kutlu ile Lola ve Bilidik Hittenso çalışmadık ama gerçekten o şartlar gelişmedi. olmadı. Yani bu noktada aman çok da değil, bunu denedik de gelişip gelişemeyeceğini de gördük. Hı hı. Yani bir projenin arkadaş kalabilirsin ama profesyonel ilerlemeyebilirsin. Tam evet, da evet. Söylediğin noktada. Aynı şey Tayfun için de geçerlidir. Hı hı. Yani Tayfun da benim sevdiğim ve görüştüğüm bir arkadaşım. Çünkü öbürü sağlıklı olmaz. Yani profesyonel arkadaşlık kıymetli bir şeydir.
Evet.
Onu da çok profesyonelliğe kurban etmemek lazım. Ama profesyonelliği de arkadaşlığa kurban etmemek lazım. O dengeyi iyi korumak gerekiyor.
Şahane. Burayı özetledik. Bundan sonrasında başlangıca dönüyoruz. Filmi nasıl yaparız? Şimdi sen sık sık şöyle diyorsun. Ben gençlere anlatıyorum. Gençlerle konuşuyorum. Gençlere böyle diyorum. O gençler kimler? Kaçtır bu genç? Senin kavramın nedir? Ben genç, genç. Miyim? O genç mi? Bu genç mi? Yani
şimdi
merak
genç
ettim.
Kavramı yaşla ilgili bir şey değil. Nüfus kağıdıyla ilgili bir şey
şahane.
Değil. Bu hepimizi rahatlatsın önce.
Tamam, rahatlat.
Ama genç kavramı şu. Dünyaya ve hayatla iletişimin ve vizyonunla ilgili bir şey. Yani ben bugün buradan 100 yıl sonraya mektuplar yollamayı hayal ediyorsam gencim diye düşünüyorum. Bu öğrencilerime de çok söylediğim bir şeydir. Dolayısıyla değişebilmektir, dönüşebilmektir. Kendini dönüştürebilmektir genç olmak. Bunun yaşla bir ilgisi yoktur ve ben bir takım organizasyonlar yapıyorum biliyorsun. Sinemayla ilgili işte ortak yapım marketleri olsun, yarışmalar olsun. Burada yaş sınırına kesinlikle karşıyım. Çünkü bir insanın ne kadar genç olduğunu yaşı belirlemez. Biz burada beynin gençliğinden bahsediyoruz.
Şahaneymiş.
Tabii ki fiziğe de dikkat etmek lazım. Bir sektör yorucu bir sektör.
Ya şimdi ben bir filme başlamak istiyorum. Güzel bir senaryom var. Hı. Bir proje düşünüyorum. Nasıl başlayacağım? İlk hareketim ne olmalı?
Şimdi burada sana çok net bir şey söyleyeceğim. Proje ve senaryo aynı şey değildir.
İşte güzel.
Proje bir bütündür. Yani o yönetmenle birlikte işte içinde senaryonun olduğu, belki çizimlerin olduğu, belki bir takım şeylerin olduğu ama esasen bana göre proje yönetmenin ve onun kurduğu dünyanın kendisidir ve onun full kariyeridir sinemada. Hı hı. Senaryom var diyorsan ben de sana hemen sorarım. Senarist misin? Hem senaryo yazdın hem filmi yönetmek mi istiyorsun? Hem yönetmek, hem yazdın, hem de yapmak mı istiyorsun? Bunların sorusuyla başlamak zorunda kalırım. Her birinin cevabı birbirinden farklı. Ama ben de başta söylediğim referansa vereyim. Hangisinde kendini iyi hissediyorsun? Yani üçünü de yapabilirim ben diyorsan, ona başka türlü ilerlemek gerekiyor. Kendini geliştirmek, öğrenmek, bakmak. İşte bu şekilde diyorsan başka bir strateji gerekiyor. Hayır, sadece yazdım birisi yönetsin diyorsan o zaman başka bir takım sorular çıkıyor. Aslında bu mesleğin en güzel yanı her gün yeni bir şey düşünmek, yeni bir şey kurgulamak ve yeni bir şeyler bakmak durumunda oluyorsun.
Hı hı. Film yapmadan yönetmen olunuyor mu?
Yani mutlaka bir film yapman lazım.
Tamam, yönetmen değilim, yönetmen adayıyım.
Peki.
Senaryo mu aramaya başlamalıyım mesela?
Evet, yani tabii bir hikaye olmadan bir film olamayacak.
Evet, hikaye anlatıcılığı evet, üzerine zaten
bir hikaye, yani
bir şey var.
Burada şuna bakman gerekiyor. Hangi hikayeler seni bu görsel dünyada daha iyi iş çıkaracağına ikna ediyor? Hmm, kendin
güzel.
O filme kendi yazdığın bir hikaye, kendi bildiğin bir dünyayı mı anlatmak istiyorsun? Başkasının yarattığı bir dünyayı kendi dünyanın üzerinden mi anlatmak istiyorsun?
Hmm,
bunun cevabını bulmak lazım.
Peki yapımcı paralı bir insan mı olmalı? Zengin mi olmalı yoksa çok iyi bulan bir insan mı olmalı?
Hepsi olmalı. Parası da olmalı yani. Yani tabii parasının şimdi benim şöyle bir cümlem var. Her film ticaridir diyorum. Ha. Genellikle ticareti kötü bir şey gibi söylüyorlar ama o zaman sanat eserleri, müzelerde paha biçilmez sanat eserleri ya da müzayedelerin olmaması lazım. Yani sanatın mutlaka bir geri dönüşü olmak durumunda. Sinemanın da öyle. Yani o para için bunu yaptı. Paralı, ticari film. Yani her film ticari. Ama ticaretten ne anladığınıza bağlı. Yani ben atıyorum bir filmden 2 birim kazanmayı hedefleyebilirim. Başka bir yapımcı 20 birim kazanmayı hedefleyebilir. Yani bu tamamen değişkendir. Kendi içinde başka durumlara değişebilir, dönüşebilir. O yüzden benim temel fikrim yapımcının öncelikle paradan önce para yaratabilecek ve o projeyi kağıt üzerinde pazarlayabilecek bir kabiliyetinin olması gerekiyor. Organizasyon kabiliyetinin aynı şekilde saha için olması gerekiyor. Bunun yanında parası varsa çok güzel. Bunları iyi yaparsa parası da olur zaten.
Tabii sen şimdi yıl söylemek istemiyorum, istersen sen söyle, ama hani ben de seni çok genç gördüğüm için aslında meslekte bayağı yılın var.
33 yıl.
Maşallah, 33 yıl.
Yani 20 yaşında başladım, 20-21 yaşında başladım, devam ediyoruz.
Tamam,
daha da edeceğiz.
Şahane, şahane. Bu süreçte bütün bu deneyimi kazanmak için neler yaptın? Çok seyahat ediyorsun, çok insanla tanışıyorsun, çok şey okuyorsun. Yurt dışından çok kaynak buldun mesela son filmi Ahlat Ağacı'na, değil mi? 8-9 ortak yapımcı yaptınız.
Evet.
Ya bunu nasıl sağladın?
Şimdi 33 senenin tabii ki bunun bir 20 senesi, 23 sene, yani 10 yıl öncesine kadar diyeyim. Çok ciddi çalışarak, tabiri caizse tırmalayarak, öğrenerek ve yorularak geçti. Çünkü bunun içinde sadece ben bir film yapayım diye yaşamadım. Kendi hayatım vardı. Anne oldum. Çeşitli deneyimler geçirdim. Ve bu süreçte de mesleğimi devam ettirmeye çalıştım. Özellikle anne olmak bana çok önemli şeyler kattı, onu söyleyeyim. Yani çok öğrendim bir kere, hani bırakın duygusal her şeyi öğrenmeyi, zamanı nasıl idare edeceğimi öğrendim, insanı anlamayı öğrendim. Yani bunu gerçekten çok önemli görüyorum. Ama tabii şöyle, biraz önce bahsettiğim üzere reklam sektöründe ki film endüstrisinde uzun yıllar çalıştım ve fakat bu çalışmalarım yapılırken hep şunu söylüyordum yakın arkadaşlarıma: ben devam etmeyeceğim, başka bir şey yapacağım. Yani çünkü ben sanat okudum ve sanatla ilgili bir şey yapmak istiyordum. Ve bu o yüzden o dönemlerde şu anki okumalarımın çok daha fazlasını yaptım.
Yaptın ve çalıştım.
Ve kendimi evet geliştirmeye. Fakat şöyle bir şey oldu, işte Lola ve Billy the Kid filmini yaptıktan sonra, Berlin Film Festivali'nde açılış filmiydi. Panoramada.
Yıl kaç?
1999. Gittim ki yapımcı kavramı başka bir şey. Biz sadece kamera, ışık, yani o teknik şeyleri kullanıyoruz ama hayat bambaşka akıyor sinemada. Yapımcı, yatırımcı değil, demin konuştuğumuz konular. Peki ben şimdi ne yapacağım? Ben iflah olmaz bir öğrenciyim, yani öğrenme konusunda. Dolayısıyla o zamanlar Türkiye, yani uluslararası işte bir takım workshoplara falan Türkiye'yi çok kabul etmiyorlardı. Şimdi benim meslektaşlarım, genç meslektaşlarım, daha genç, yaşı daha genç olan meslektaşlarım diyeyim. Bir sürü eğitimlere gidebiliyorlar. Onların hiçbiri o zaman yok ama gene vardı bir şeyler. Ben bir şekilde çok asılarak hep kendimi oralara kabul ettirip yeniden nasıl öğrenilir, bunun mantığı nasıl yapılmalı diye bir kere belli bir yaştan sonra tekrar bunu öğrenmeye çalıştım. Yani endüstrinin yapılısını öğrenmeye çalıştım. Bir süre yaratıcı tarafı daha iyi anlayabilmek için bildiğim sanat eğitimi üzerine daha insanın ruh haline gidebilecek çalışmalar yaptım. Psikanalize gittim, terapilere gittim, çeşitli grup çalışmalarına katıldım. Çünkü insanı, işimin bir tarafı da insanla çalışmaktı. Ama hiç durmadım ve tabii seyahatlerim aslında son 10 yıldır ya da işte ağırlıklı 5 yıldır devam ediyor. Çünkü o tarihe kadar da çok aşırı da seyahat edemedim. Oğlum vardı. Onun biraz büyümesini bekliyordum ama tabii çağın gerekleri hayatımı çok kolaylaştırdı. Yani internet, dijital ortamda bir şeye izlemek, bakmak, görmek. Sinemaya gitme alışkanlığımı hiç değiştirmedim. Film izleme alışkanlığımı hiç değiştirmedim.
Sinemada mı izlersin hep?
Sinemada çok izlerim ama artık daha çok film izlemem gerektiği için açıkçası dijital ortamda da izliyorum.
Tabii ki, tabii
ama
ki
haftada bir kez mutlaka sinemaya gitme alışkanlığını korumaya çalışıyorum. Her zaman olmasa bile Çünkü sinemada film seyretmek, yani festivallerin en önemli yanı o bence. Yanımdakiyle olmayan bir ortamda, bir karanlıkta bir hikayeyi dinlemek, sonra onunla baş başa kalmak benim için çok kıymetli. O yüzden mesela ben galalara pek gitmem, söylerim. Çünkü o salonda olma özgürlüğümü yaşamak isterim, öyle söyleyeyim.
Şahane. Şunu da soracağım. Sen demin biraz bahsederken zaten soracaktım, çok güzel oldu. Sen yeniliklere çok açık birisin. Mesela diyorsun 33 yıldır bu işi yapıyorum ama çok devinimi yüksek, dönüşümü yüksek insanlardan birisin. Onun için de sen konuk ol istedim, çok istedim. Dijital medya, cep telefonuyla çekilen filmler ya da filmimsiler. Mesela onlarla bile çok ilgilisin, insanların neler yaptığını bakıyorsun. Yani o dönüşümü izlemek nasıl ve güzel örnekler var mı orada? Bize
çok var.
Örnek verebilir.
Ben her zaman söylüyorum ki yaratıcılıkla para arasındaki ilişki çok o kadar da birbirine bağlı değil. Yani bir yaratıcı bugün ortaya çıkmak istiyorsa, hani senin ilk başlardaki sorun, bence çıkabilir. Çünkü gerçekten yaratıcılığını göstermek için paranın ona verebileceği bir şey yok. O öğrenerek, isteyerek güzel bir noktaya getirebilir. Böyle örneklerde görüyoruz.
Bu çok umut verici bir şey. Evet. Tabii sen onu hissederek anlıyorsun belki.
Bunu yani bir de hissettim ve de mesela çok açık söyleyeyim. Ben 3-4 yıldır Sabancı Vakfı'na bir kısa film yarışması organize ediyorum. Sabancı Vakfı için. Ve orada biz sadece bir tema verip film istiyoruz.
Bugüne kadarki temaları bir söylesene.
Bugüne kadarki temalar ilk yıl mülteci kadınlardı. Geçtiğimiz yıl çocuk işçilerdi ve bu sene de ayrımcılıktı ve bu filmlerde gerçekten gördüğüm zaman insanların yani küçücük bir noktadan nasıl bir film haline dönüştüreceğini görebildiğim için şimdi bunu daha rahat söyleyebiliyorum.
Şahane.
Ve şunu söylüyorum, aslında sorun bugünkü dijital ortamda para bulmak değil. Sorun aslında o hikayeyi yakalamak ve onu izlenebilir değerde bir değer katarak ortaya koymakta. Biz genel olarak izlediğimiz şeylerin etkisinde kalıp, mesela bana çok söyler, ben de karşı olduğum bir şeydir. Hocam bütün filmi kafamda görüyorum. Hayır, görmüyorsun.
Ha, şahane.
Onu çok kalbinde güzel, görüyor olman lazım. Bunu söylüyorum.
Şimdi yeni yeni görmeye başladığım bir şey benim. Bilmem ne filminin yapımcısı Sunar. Şimdi eskiden bu kadar çok yapımcı Sunar ya da yapımcı şöhreti gibi bir şey görmezdik. Şimdi yeni yeni öyle bir şeyler de görmeye başladım. Sen bunu neye bağlıyorsun?
Şimdi endüstri aslında birkaç bileşenden oluşuyor. Bir tanesi ana akım dediğimiz sinema. Yani işte o şunun yapımcısı diye Sunar dediği, bu aslında sen yeni görüyorsan Türkiye'de yeni kullanılıyor diyelim. Çünkü
yurt dışında daha
yurt dışında var? Evet, bu tip endüstriye yönelik çalışmalarda bu olan bir şey. Diğeri ise
endüstriye yönelik olunca mı bu oluyor? Yani
endüstri
ben
seyirciye yönelik diyelim. Çünkü şimdi özünde sinema bir tarafıyla bir eğlence boyutu da olan bir şey. Yani dolayısıyla seyircinin istek ve duygularına göre hazırlanmış projeler var ve bunu bir yapımcı bir Lego gibi pıt pıt pıt pıt bütün bileşenleri oluşturuyor ve ortaya koyuyor. Doğal olarak onun yarattığı bir eser, başka türlü bir
daha
eser olmuş.
Daha
bir formül. Iş. Evet, tam da formül en doğru cümle. Diğerinin odak noktası sanatçı var. Yani orada Fransızların auteur dediği, yani o yazıyor, yaratıyor sıfırdan bir heykel tıraşın heykeline belli bir noktada müdahale edebilir misiniz? Edemezsiniz sanat eseri olarak. Yani hayır, burayı da birazcık bu kadının gözlerine de bir far sürelim demezsin. Hani amaç öyle bir amaçsa, hani bir şöyle söyleyeyim, bir tanıtım heykeli ise, bir dükkanın tanıtımı için bir simge heykeli ise ve o kadın onun simgesi ise, tabii ki o dükkanın sahibi istediğini kadına yapar. Hayır, ben burada kimsenin görmediği bir eser koyacağım deyip gidip müzeden aldığı bir eseri getirdiğinde onu kendi durumuna entegre edemez. Tam bu ikisi arasındaki fark gibi. Burada bir fark daha var. Türkiye'de bir yanlış algı var. Bu fırsat gelmişken bunu söylemek istiyorum. Benim öğrencimle ilk derslerimde söylediğim bir şey. Festival filmi, gişe filmi diye bir ayrım yapılıyor. Bu yanlış. Çünkü festival, her türlü festival var. her türlü filmin gidebileceği festivalde var. Ayrıca festival kavramı dediğimiz festival kavramı ilk çağda Yunan, eski Yunan'dan, antik Yunan'dan başlayarak gelen bir şey. Yani insanların yaptıklarını sergilemesi, ortaya koyması. Tabii ki film festivalleri son 100 yıl içinde çok başka türlü bir yere evrildiler ve bir festivalin içinde her türlü çeşni görebilirsiniz. Yani şimdi festival filmi dendiğinde, atıyorum Cannes Film Festivali'nde yarışma seçkisi başka, işte biraz önce söylediğim bağımsız, sanatsal kriterleri yüksek olan filmler olur. Ama öbür tarafında Karayip Korsanları da olur, açılış filmi olur, kapanıyor. Yani Da Vinci Code mesela bir yıl açılış filmiydi. Şimdi bunları birbirine çok karıştırmamak gerekiyor. Yani endüstri, gişe ya da festival, bir endüstri var, ana akım film var. Ana akım film işte kitlelere, insanlara, daha çok insana ulaşmayı hedefleyen film. Ve orada biraz yapımcının mahareti, başka türlü ticari bir mahareti gerekiyor. Diğerinde ise hiç müdahale edemeyeceğiniz bir sanat eserini bir takım insanlara yatırıma zorlamanız ve onu yapıp ortaya çıkarıp doğru stratejilerle sunmanız gerekiyor.
Evet, seninki biraz benimki, ikinci evet, tarafta
benim
bu.
Benim yaptığım
son
eğitimlerim de o konuda zaten. Ama bana bazen derler, hocam ama onlar ticari. Tabii ki ticari olacak. Yani bir bağımsız filmde para kazanmazsanız bir diğerini yapamazsınız. Birinci amacım para değil. Yani birinci amacım para olmasın bağımsızda, tamam sana, ama ikinci ya da üçüncü amacım bir şekilde o geri dönüştürmezse sana emeğini, bir anlamı kalmaz.
Zaten senin bir yapımcı olarak birinci amacın para da olabilir, ticaret de olabilir belki.
İşte o zaman benim de o zaman seçtiğim projelerde farklı şeyler. Yani o biraz önce söylediğim gibi, yani ben 2 birim istiyorsam daha seyirciye yönelik oynayacak 200 birim isteyebilir. 300 birim, yani anlatabiliyor muyum? Bu sizin hayattaki seçimlerinizle de ilgili bir şey.
Tabii siz onu çok güzel böldüğünüz için Nuri Bilge Ceylan'la, bana göre sonuçta o sanatını yapabilir. Hiç evet, bunu ticaret değil diye düşünmeyebilir. Çünkü adam zaten uzun film yapıyor.
Ama para kazanmak
yapıyor
da zorunda tabii ki,
tabii,
o da.
Tabii tabii kazanmak zorunda, ama sonuçta sen onu zorlamıyorsun. Ya kardeşim bunu 14 hafta yerine 5 haftada çeksen daha...
Yok,
güzel kar edersin.
O zaten mümkün değil. Zaten bizim ilişkimiz öyle bir ilişki,
evet,
değil.
Değil.
Yani bizim ilişkimizde aslında bütün yapmak istediği şeyleri o söylüyor. 20 hafta da isteyebilir. O zaman ben 20 haftalık bir plan yapmaya çalışıyorum. İşte son filmde de dedin ya, 9 ortak nasıl oldu filan. Şöyle bir şey vardı, yani Kış Uykusu Altın Palmiye almıştı. Bizimle ortak olmak isteyen pek çok insan vardı ve ben böyle bir şeyi denemek istedim, oluşturmak istedim ve ileride de dedim ki bunu yapayım, bitireyim. Çok kolay olmadı, onu söyleyeyim. Yani 8 ortak demek, 8 ayrı sözleşme demek, bir de alt sözleşmeleri var falan. Yani yapımcı için kabus bir işe girdim, fakat benim için önemli bir deneyim oldu.
Peki Netflix işine ne diyorsun?
Güzel diyorum, Netflix güzel bir şey.
Ya İyi ki Netflix. Açık bir soru oldu.
Güzel diyorum. Yani ben sen biraz önce dedin ya, yeniliklere açıksın dedin. Ben dijital film izleme platformlarını çok önemli buluyorum. Oraya üretilen içerikleri de çok önemli buluyorum. Ve de bir yapımcı olarak da getirdikleri sermayeyle sinema filmi yapımında yeni bir oyuncu olduklarını düşünüyorum.
Sen yapmak ister misin mesela, güzel bir teklif olsa Netflix'e?
Tabii ki, neden olmasın, yapabilirim.
Şahane.
Şartlar uyarsa yaparım tabii ki.
Evet, flash.
Hayır, şartlar uyarsa şöyle tabii. Çünkü gerçekten neyle, kimle, nasıl yapacağınızla ilgili. Mesela atıyorum bana Netflix gelse dese ki böyle bir takım bana işte bir proje getir yapayım. Hani Nuri Bilge Ceylan dışında.
Evet.
Bunu düşünüp götürüp planlamam başka bir şeydir. Ama hadi Nuri Bilge Ceylan'la film yapın dediğinde, gene onun önüne çıkaracağımız şartlar kendi şartlarımız,
kendi
olacaktır.
Evet.
Yani profesyonel anlaştığım sürece hiçbir konuda bir kriter, bir işte böyle fikri sabit diyeceğim bir şey getirmiyorum. Yani insanlar bugünün hızında, yani annelerini, babalarını, kardeşlerini bile ayda bir kere görebilirken, yaşarken film, eğer ulaşabilecekleri daha iyi mecralar varsa ulaşabilirler. Ama bu şu anlama gelmiyor. Efendim, hayır, sinema, biraz önce söyledim. Sinema salonunda film izlemek zaten birçok başka güzel duygu yaşatır insanı. Yani İngilizce big escape demiş. Yani büyük kaçış. Yani oraya girip 2 saat yaptığınızda belki hayatınızda bir başka dünyaya ayna tutacak ya da size bir ayna tutulacak. Yani bunu hiçbir zaman bir telefonunuzda izlediğinizde ya da bilgisayarda izlediğinizde bulamayacaksınız. Ama önemli bir film var, gidemiyorsunuz, vizyonda yakalayamadınız. Çünkü Türkiye'de bir dağıtım sorunu da var bildiğiniz üzere. Yani bağımsız sinemaların dağıtımı konusunda başka sinema dışında çok fazla alternatif görülemiyor maalesef.
Onunla yapımcı mı ilgilenir gene?
Tabii, yapımcıyla dağıtımcının aslında filmin senaryo aşamasından itibaren el ele yürümesi gerekiyor.
Peki bir taraftan da senin Nuri Bilge Ceylan için ya da o tür yönetmenler diyelim. Hani işte heykel yapıyor. Bu arada Zeynep bunu anlatırken bayağı eliyle heykel yapıyor burada tabii. Stüdyoda. Heykelini yaparken senin büyük bir rahatlık sağladığını düşünüyorum. Ya da işte bir yapımcının aslında onu yapması gerekiyor. Mesela hep Nuri Bilge Ceylan'ın biraz daha içine kapanıklık ya da samimiyet ya da mütevazilikle ilgili ve bunun Türkiye'de ne kadar zor bir şey olduğuyla ilgili sözlerini okuyorum ve çok katılıyorum gerçekten. Hani mütevazi oldukça hemen saygının düşmesiyle ilgili şeyleri ve sen o dengeyi çok güzel kuruyorsun onun için diye.
Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
Peki son şeylerimizi söyleyelim, sorularımızı soralım. Bu ödül işleri nasıl oluyor? Bir de senin bir takım festivallere gitme sürecin var. Yani güzel bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu yurt dışına nasıl açıyoruz ve götürüyoruz?
Şimdi bir tek şey var. Yani bu filminizin standartları, yani sanatsal eşiği, belli bir sanatsal eşiği ve yapısıyla ilgili olarak çok paralel giden bir şey. Şimdi mesela şöyle bir algı var, beni hep arıyorlar. Zeynep Hanım, biz Cannes'a gitmek istiyoruz, ne yapalım? Ben de diyorum ki web sitesine bakıp başvurun. Çünkü ben de başka bir şey yapmıyorum.
Öyle mi?
Evet.
Ha, güzel.
Kesinlikle. Tabii ama şöyle bir şey var. Yani şöyle düşün, Nuri Bilge Ceylan 2003'ten beri Cannes'da ödül alan bir yönetmen.
Evet, filmleri, senin ismini görünce o başvuru.
Filmleri, evet, filmleri... filmleri pek çok ülkeye, yani 50, 60, 70 böyle ülkelere satılan bir yönetmen. Dolayısıyla bilinir bir yönetmen. Şimdi benim hep söylediğim şey şu. Tabii ki biz yolladığımız zaman filmi izleme meseleleri izliyorlar ve oldu diyorlar, olmadı. Yani bir sürü şey. Şimdi çok yakın zamanda işte festivallerde yönetmenler Türkiye'den, özellikle büyük festivallerde artık gerçekten ciddi temsil edilen filmler var. Şimdi bu birincisi artistik kalitesiyle ilgili filminizin. Hiç kimse kimseye o büyük festivallerde ben seni tanıyorum, hadi gel bu filmi de ucundan alalım falan yapmaz. Onu da söyleyeyim. Gerçekten bilek gücüyle girmeniz
evet, öyle
gerekir.
Öyle bir efsane var.
Öyle
hani
bir
şehir
efsane
efsanesi.
Tabii yok. Yani bunu çok samimi söyleyeyim. Bu böyledir. Ha, mesele o festivale gittikten sonra temsil etmektir. Oradaki doğru temsili sağlamaktır. Arkadaki, gene mutfaktaki şey. Yapımcı aslında daha çok. Ama ben özellikle yeni bu alanda ilerlemek isteyen, filmlerinin dünya premierini uluslararası festivallerde yapmak isteyen kişilere söyleyebileceğim tek şey, öncelikle filminizin geliştirme sürecine, bunu çok önemli söylüyorum, hakim olun ve bütçe bulma noktasında bir takım taviz vermek yerine beklemeyi tercih edin. Yani acele etmeyin.
Ah,
özellikle
güzel.
1 ve 2.
Taviz vermiyoruz.
Evet.
Bekliyoruz.
Evet. Bekliyoruz, aynen. Kafanızdakileri hakim olmadığınız yani konulara yönelmeyin ilk olarak. Dolayısıyla yapabileceğiniz en iyisini yapıp filmi sonunda seyrettiğinizde gerçekçi olun. Yani evet, olabilir, şansınızı deneyebilirsiniz ama mutlaka tek bir yere de odaklanmayın. Yani dünyada yüzlerce festival var. Siz onlarla her türlü iletişime geçip bir yerinden başlamanız gerekir. Ve zaten hani bu kısa film yapmanın en önemli noktalarından biri o. Yani bir kısa filmci, bir iyi bir kısa film yaptığında nereden baksanız 1,5-2 sene bütün festivalleri gezebilir, görebilir, tanıyabilir. Şimdi alanı tanımak gerekiyor. Bu alanı tanımak derken gidip insanlarla tanı, tabii ki network önemli, ondan bahsetmiyorum. Dünyada nasıl filmler yapılıyor? Teknoloji nasıl kullanılıyor?
Sen bu işe başlamadan önce de kana çok giden, izleyici evet. olarak ya da tabii. meraklı ben, biri olarak seyreden biri.
Tamamen filmim olsun ya da olmasın. Ben 20 yıldır bazı film festivallerine tamamen kendim finanse ederek gittim. Gitmeye devam ediyorum. Keşfetmeye devam ediyorum. Ve gitmek, görüp incelemek istediğim daha pek çok yer var yani. Çünkü bir şeye odaklanıyoruz. Biraz bu şeyle de ilgili. Yani hani biraz dedim ya, zaman hızında çağın bir takım şeyleri var. Mesela medya böyle işte genellikle kırmızı halı, parlak şeyler göstermeye çok tabii ki doğal olarak meraklı. Ama onun etkisinde kalmamak gerekiyor. Yani sağlam bir yapı yapmak için ben diyorum ki, beni kaç yıldır tanıyorsunuz? İşte 10 senedir biliyoruz isminizi. Ondan önce benim 23 senem var diyorum.
Tabii 10.000 yani, saat kuralı gibi.
Şunu söylüyorum. Sonuç, süreci iyi kullanırlarsa sonuç çok iyi gelecektir. Acele etmeden hakim, yapabildikleri alanın içinde yürümek. Yani bu, şimdi ben mesela dikiş dikmek istiyorum. Birdenbire yani işte kanda giyecek bir tuvalet dikerek başlamam değil mi işe?
Çok yani, güzel bir örnek verdin. Evet,
değil
evet,
mi?
Evet.
Hani
evet.
en basit kalıplardan gitmeye çalışırım.
Tabii.
Oradan yürüyerek ama yapabileceğimin en iyisini yapmak. Yani o önemli. Bunu önemsesinler ve tabii dünyayı fark etsinler. Yani gazete haberlerinden diye yani internete girip çeşitli sitelerde ya da işte basın bültenlerinin cilalamasıyla değil, kendi kararlarını vererek. Bugün bütün festivallerin web sitesi var ve siz oraya gidemeseniz bile işte kırmızı halılarını, basın toplantılarını, her şeyi görebiliyorsunuz.
Bunların, i̇yi bir okuyucu olmak, iyi bir gözlemci olmak çok önemli.
Mesela ben geçen tabii. hafta öğrencilerime dedim ki, Berlin Festivali'nde girin bütün bunları okuyun dedim, söyledim. Döndüm, iki kişi iki gün bakabilmiş. Şimdi mesela benim zamanımda, ben öğrenciyken bu olmuş olsaydı, ben orayı bütün işi gücü bırakıp onu yapardım. Yani babam rahmetli eczacıydı, ömrü bana sinema günlerine rapor almakla geçti.
Harika. Tabii tabii. Ya o bir kuşak şeyi de olabiliyor. Evet. Ya ben de öyleyim yani. Çok böyle bir şey söylerler, sen 10 şey yaparsın, deli gibi çalışırsın. Aynen. Tabii burada İngilizce bilmenin önemini de
tabii yani
çok
var.
İyi anlıyoruz.
Ama burada da şöyle bir mükemmeliyetçilik oluyor. Çok iyi konuşayım. Hiç kimse iyi İngilizce konuşmuyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Dünyada kimse konuşmuyor zaten. İngilizler evet, belki İngilizce olduğu için. Bu tabii İngilizce geliştirebilmek ve kendi derdini anlatabilecek kadar konuşabilmek çok önemli. Daha ileri safhalarda da siz kendinize güvenmiyorsanız toplantılarda ya da bir takım yerlerde yanınızda çevirmenizle gidebilirler. Bir arkadaşı olabilir, bir şey olabilir. Çünkü dünya evet, takip edebilmek için dil bilmek gerekiyor.
Şahane bir konuksun Zeynep ve gerçekten iki konuşan, çok konuşan, güzel konuşan ve birbiriyle fikir paylaşmayı seven insan olarak bu kadar sakin konuşabilmemize ben de hayret ediyorum.
Hakikaten biz nasıl başardık?
Ben bayağı böyle kendimi...
Başardık yani, ben bir aralar ve konuşsuz Zeynep falan yapıyorum.
Tabii
evet.
Birbirimize böyle çok güzel. Bir de son olarak söylemek istediğim şey, Zeynep çok ulaşılabilir bir insan. Beni şaşırtıcı derecede... etkileyen bir şey bu. Hı hı. Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz. Ara sıra soru cevap seansları yapıyor. Zaten kendi kursu var ki o çok tavsiye edilir bir şey. Ve ben gelmeden de bir daha baktım ki çok güzel bir internet sitesi yapmış. Mesela pitching nedir? Allah'ım, hayatımda ilk defa duydum. Ama çok güzel anlatıyor.
Evet, o
film.
Bir blog. Evet. Evet. Aslında o blogu 9 yıl önce çıktık, sonra uğruna inandık. Hala oradan ve onu hiç bozmayacağım. Öyle devam edeceğim o ruhu kaybetmemek için. Hani bu kadar dönüşümü seven biri olarak onu öyle koruyacağım başka şeyler olsa da. Ama şöyle bir şey de başlayacak yakında. Bir minik kanalla soru cevaplar, yani çok gelen soruları biriktiriyorum. İlk 100 böyle soruyu kısa kısa cevaplarla. Aslında terminolojiden başlayarak ve en önemsediğim şey de yanlış bilginin çok hızlı Türkiye'de yayılması. Bir başkasının deneyimi senin için bir bilgi olamaz. bir başkasının yaşadığı deneyimi kendine bilgi olarak alıp motivasyonu düşüren çok fazla genç meslektaşım var. O yüzden onlara diyorum ki bilgiyi sağlam yerden alın, bilgiyi tartışın. Onun deneyimi, yani onun başına bu geldi, benim de gelecek diye bir şey yok. Neden geldiğini bilmiyoruz, öyle söyleyeyim.
Tabii, harika harika bir özetleme yaptın. Diyeceğim şu, güzel bir program oldu bence. Neden? Temelini aldık değil mi? Bir film nasıl yapılır, nasıl yapılmaz, nelere tabii dikkat edilmeli, bunu aldık. Bir taraftan da Zeynep Atakan'a nasıl ulaşabileceğimizi, daha fazla bilgi alabileceğimizi öğrendik diye evet düşünüyorum. Nasıl iyi bir yapımcı olunur? Zeynep çok iyi bir örneği, Zeynep Atakan. Çok teşekkür ediyorum podcast'ime katıldığın için.
Ben teşekkür ediyorum. Benim için harika bir şey. Çünkü ben zaten podcast izlemeye ve dinlemeye bayılıyorum.
Evet, evet.
Senle yapıyor olmak benim için çok çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.